Ustam ve Ben, Elif Şafak, 29. Ayrım. Zaman durdu. Ameleler adet edevatlarını kenara bıraktı. Ne kadar uğraşsak da bir kişiyi bile çalışmaya ikna edemedik. Bize itimatları yoktu. Sultana yaranmak için onları tehlikeye attığımızı düşünüyorlardı. Uğursuz olduktan sonra suyun kime faydası olacaktı? Su kemerleri Bizans'tan kalmaydı. Kâfir işiydi onlar. Onları tamir etmenin ve yenilerini yapmanın putperestliği yaymaktan başka ne maksadı olabilirdi? Yüzümüze karşı sessiz ve itaatkârdılar, arkamızı döner dönmez dedikoduya başlıyorlardı. Yakıcı bakışlarını, birikmiş nefretlerini hissediyordum. Çıkış yolu göremiyordum. Diğer kalfaların da hali daha az harap değildi. Davut, Nikola, Yusuf ve ben hepimiz işimizin bittiğine inanıyorduk. Bir hafta böyle geçtikten sonra ustam bir gün yanında ufak tefek çalı gibi ince bir adamla çıka geldi. Yeni iskeleye tırmandılar, Sinan seslendi. İşçiler, ustabaşılar, muhterem bir hoca sahamızı teşrif etti. Sinan elini yabancıya doğru uzattı. Adam bir adım öne çıktı, yükseklere alışık olmadığından benzi kül gibi olmuştu. Gözlerini kapatarak Kur'an'dan ayetler okumaya başladı. Sesi güzeldi. Öğrendik ki Bülbül Hoca'ymış ismi, Bosna'da doğmuş. Allah'la 7 dilde hasbihal edermiş ve pek çok mezhep ve tarikatın usul ve adetlerini bilirmiş. Gayet alelade bir adam gibi görünse de sesinde ameleleri büyüleyen bir şey vardı. Onlara işlerine bakmalarını, kimseye dil uzatmamalarını söyledi. Çünkü şayet tembellik ve dedikodu denen iki kanat olmasa, şeytan asla bu kadar yüksekten uçamazdı. Hoca her gün gelip sabah ezanından akşama kadar bizimle durdu. Saçı tozlandı, pabuçları çamurlandı. Okunmuş sular serpip cevşen duası ederek su kemerlerine okudu, üfledi. Yahudi, Hristiyan ve Müslüman korkularını teskil etti. Sonra bir gün tamam artık, temizlendi dedi. Ananızın ak sütü gibi pak bir mıntıka. Haydi işinize dönün. Onu dinlediler. Ustaların aleyhine atıp tutan işçiler bu hocaya kulak verdiler. Böylece gecikerek de olsa hem tadilat hem inşaat tamamlandı. Üstadı çekemeyenler durur mu? Bu sefer dediler ki bu su acıdır. Toprağın altından geldiği için çürüktür, kokuşmuştur. Neyse ki bu laflarda bir yere varmadı. Suları kağıthane civarında topladık. Irmak ve derelerin içlerinde lüleler yaparak şehre taşıdık. İstanbul'u 40 çeşme sularına kavuşturduk. Sultan Süleyman memnun olmuştu. Ustama hediyeler ve metiyeler bahşetti. Ona insanı kamil dedi. Hilat giydirerek ustamı taltif etti. Ancak bu hadiseden sonra anladım ki Sinan'ın sırrı ne sertliğindeydi, ne yıkılmazlığında. Çünkü sert de değildi, yıkılmaz da. Onun sırrı değişikliklere ve aksiliklere uyum sağlama kabiliyetindeydi. Bizim cesaretimiz kırılırken o çareler üretiyordu. Her seferinde harabeler içinden kendini yeniden inşa edebiliyordu. Ne benim gibi ahşaptan, ne Davut gibi madenden, ne Nikola gibi taştan, ne de Yusuf gibi camdan mamuldü. Ustamın malzemesi akan suydu ve ne vakit herhangi bir engel yolunu kapatacak olsa, bu şekilde ya altından, ya üstünden, ya etrafından dolaşıyor, çatlaklardan bir yol buluyor, akmaya devam ediyordu. Ne berbat bir geceydi. Çota ıstırap içindeydi. Gürleyerek, homurdanarak, inleyerek sabahı zor etti. Bitkin bir halde hortumunu sağa sola sallıyordu. Rahatsızlığı o raddedeydi ki Cihan onun yanında uyumak mecburiyetinde kalmıştı. Tabii buna uyumak denirse. Hayvanın ağzının içine bakar bakmaz bu azabın sebebini anladı. Alt çenesinde sol arka taraftaki azı dişi kararmış, iltihaplanıp şişmişti. Cihan evvelki yaz kendi çektiği korkunç diş ağrısını hatırladı. Yemeklerden sonra padişahın ellerini yıkayan ibriktar ile kimi enderun ağalarını tıraş etmek için bir berber gelmişti o gün. Adam Cihan'ın haline acımıştı. Feryatlar arasında dişine asılmış, ızdırabını dindirmişti. Fakat koskoca İstanbul'da bir filin azı dişini çekecek, tek kişi bile çıkacağını sanmıyordu. Ne var diye sordu Sibiryalı Taras ahıra gidip Cihan'ı görür görmez. Yüzünden düşen bin parça. Çota, dişi öldürüyor zavallıyı. Ah şimdi taygada olsaydık dedi Taras iç geçirerek. Onu şıp diye iyileştirecek bir çalı biliyorum. Ninem her zaman kullanır. Cihan hayretle sordu. Ninen hala hayatta mı? Ya sorma. O da lanetlilerden dedi Taras. Cihan'ın anlamadığını görünce açıkladı. Bütün sevdiklerini gömüp nefes almaya devam etmek lanettir. Yıllar sonra bu anı hatırlayacaktı Cihan. Bu konuşmayı. Ama şimdi kelimeler bir kulağından girip bir kulağından çıktı. Git sarımsak bul bolca. Rezene, karanfilya, anason hepsini karıştır. Malzemeleri mutfaktan alan Cihan bir havana koyarak gizlice dövdü. Tamam dedi Taras. Şimdi bunu mahlukun diş etlerine sür ovala. Bu biraz rahatlatır şimdilik. O dişin çekilmesi lazım. Genç olsam ben yapardım ama kollarımda derman yok. Sana düşer. Cihan koşarak ahıra döndü fakat beyaz fil onun gayretlerini öyle bir karşı koydu ki tertibin ancak yarısını sürebildi. İki çuval bezini birbirine tutturup kalan merhemi bunun içine koydu ve iltihaptan şişmiş olan yere denk gelecek şekilde hayvanın kafasını sardı. Çota çok gülünç görünüyordu ama o kadar acı çekiyordu ki Cihan gülemedi bile. Fena bir koku geliyordu filin ağzından. Epeydir bir şey yememişti. Açlık her zamanki gibi sinirlerini tepesine çıkarmıştı. Cihan sokağa çıkıp seyyar berber aramaya başladı. İlk sorduğu adam hastanın kim olduğunu öğrenir öğrenmez kahkaha attı. İkinci adamın öyle korkutucu bir hali vardı ki Cihan onu sarayın bahçesine sokmak istemedi. Meyus bir halde tam vazgeçmek üzereyken her şey hakkında her şeyi bilen adam geldi aklına. Sahaf Simeon gidip ona sormalıydı. Galata Kulesi'nin etrafındaki mahalle insan kaynıyordu. Tacirler, müteferrikalarla önlü arkalı yürüyor, yabancı memleket temsilcileriyle mütercimler kanlılara yol vermek için kenara çekiliyordu. Bir elçi siyah kölelerin taşıdığı tahtrevanda oturmuş etrafı seyrediyordu. Tevrat derslerine gidiyordu kimi Museviler. Köşede birkaç ihtiyar muhabbet ediyor, bir kadın oğlunu elinden tutmuş çekiştiriyordu. İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Arapça kelimeler havada uçuşuyordu. Aklı çotada aceleyle koşturan Cihan bir köşeye döndü ve birden irkildi. Az ileride Simeon'un evinin iki adım uzağında, vaktiyle yol kenarındaki bir handa beraber şarap içtiği, sonra da eşyalarını çaldığından şüphelendiği Thomas'u duruyordu. Sinan hakkında çok şey bilen İtalyan ama Cihan'ı esas şaşırtan yanındaki tanıdık bir sima olmasıydı. Yusuf. Adam Yusuf'a bir şeyler söyledi. Beriki başını sallayıp gölge gibi sessizce uzaklaştı. Yalnız kalan Thomas'o etrafa bakınırken Cihan'la göz göze geldi. Suçüstü yakalanmış gibi suratı aniden değişti. Hızla dönüp koşar adım kalabalığın içine daldı, gözden kayboldu. "Hey, Thomas'o!" diye arkasından bağırdı Cihan. Kafası o kadar allak bullaktı ki koşmaya başladığında Beriki çoktan gitmişti. İyi de bu adamın Yusuf ile ne işi vardı? Sokaklarda buluşup gizli gizli ne konuşuyor olabilirlerdi? Birdenbire üst üste atlattıkları kazalarla Yusuf arasında bir bağ olacağını fark etti Cihan. Aralarındaki hain o olabilirdi. Nasıl da anlayamamıştı bunca zaman. İlk fırsatta dilsiz çırağı sorgulayacaktı. Simeon'un kapısı çaldığında zihni bunlarla meşguldü. İyi misin diye sordu sahaf. Yusuf geldi mi buraya sarışın İtalyan bir herifle? Yo dedi Simeon, epeydir görmedim. Niye ki? Sen bana dediydin, Roma'nın gözleri ustanın üstünde diye. Ya içimizden biri onların casusuysa? Yahudur, sakin ol biraz. Büyük laf etmeden evvel insan uzun müddet düşünmeli. Haklısın dedi Cihan iç geçirerek. Unut dediklerimi, aklım karıştı, yardımın gerek. Tam vaktinde geldin, İspanya'dan yeni kitaplar var. Onlara sonra bakmalıyım. Evvela filin derdine çare bulmalı. Cihan içine düştüğü açmazı anlatınca Simeon iç çekti. Ben fikir adamıyım. Bir hayvana cerrahi müdahale yapamam. En iyisi kitaplara bir bakayım. Gücün kuvvetin yerinde kendin kotarabilirsin. Peki dedi Cihan çarnı açar. Teskin edici bir şey vermen gerek. Bol boza. Daha iyisi uyku ilacı. Simeon tarih boyunca hekimlerin baldıran otu kullandıklarını ama bunun iyileştirdiği kadar öldürdüğünü de anlattı. Şimdilerde topraktan söküldüğünde çığlıklar atan adam otu tercih ediliyordu. Gene de cerrahi müdahalelerde en iyisi afyondu. Galenos, afyonu sarılık, istiska, cüzzam, baş ağrısı, öksürük ve kara sevda için tavsiye etmişti. Cihan yaşında ve kilosunda bir insan için uygun miktar 2 kaşıktı. Fil, 120 kantar olduğuna göre Simon kaşlarını çatarak hesap yaptı aklından. Vallahi bir fıçı gerek sana. Eyvah, nereden bulacağım? Karanfil Kamil Ağa'ya git, onun yapamayacağı şey yoktur. Cihan saraya döndüğünde kolunun altında bir kitap, zihninde kuşkular vardı. Babüsade ağasıyla şaka olmazdı. İlk günlerde ondan yediği tokadı hala unutmamıştı. Yine de cesaretini toplayıp onu görmeye gitti. Beklediğinin aksine adam gayet yardımsever davrandı. Bir fıçı olmasa da gerekli afyon temin edildi. Nereden geldiği kurcalanmadı. Sarayda geçirdiği 10 yıldan sonra sükunet kaidesi içine işlemişti artık. Ne zaman soru sorulmayacağını biliyordu. 2 terbiyeci çotanın üst çenesini kaldırdılar. İkisi de alt çenesini tuttu. Yorgunluktan tükenmiş olan filin direnecek hali kalmamıştı. Yetmezmiş gibi bir huni vasıtasıyla bir sürahi şarap döktüler hayvanın ağzından içeri. Yavaş yavaş çotanın nefes alışı hafifledi. Yüzü bal mumu gibi eridi, gözleri camlaştı. Bacakları o devasa ağırlığı taşıyamaz oldu, yere devrildi. Uyanır da üzerlerine saldırırsa diye palamarlar, zincirler ve halatlarla bağladılar hayvanı. Bu vaziyette kitaba baka baka Cihan cerrahlığa girişti. Keskiyle başlayıp çekice geçti. Zürafabaz Dara, timsahbaz Kato ve aslanbaz Olev sırayla yardım etti. Kah çekiçle vuruyor, kah penseyle itiyorlardı. Defalarca çekiştirip asıldılar. Bitmeyecekmiş gibi gelen saatler sonunda kan, ter ve tükürük içinde kalan Cihan dişi çekmeyi başardı. Medahların anlattığı hikayelerdeki dev yılan dişi gibi bir şeydi çıkan. Ver onu bana buyurdu Babüsade ağası. Gözleri ışıl ışıldı. O zaman anladı Cihan, Karanfil Kamil Ağa'nın neden bu kadar yardımsever davrandığını. Adam başından beri çotanın dişini almak istiyordu. Hürrem Sultan'ın acayip şeyler koleksiyonu kadın ölünce ona kalmıştı. Cihan o tuhaf ve karanlık koleksiyonda başka neler olabileceğini düşünerek ürperdi. Öldüğünü işittiğimde üzüldüm desem yalan olur. Günahı boynuma. En ufak bir keder hissetmediğim gibi kurtulduk diye sevindim gizlice. Mihrimah Sultan'ın kocası, çocuklarının babası Sadrazam Rüstem Paşa, haddinden hızlı yükselen ve vaktinden evvel vefat eden, her gece Mihrimah'a dokunan ve onun tenini koklayan, zindana atılmama sebep olan adam. Dilemem tabii cehennemde yanmasın ama cennete gitsin ister miyim? Doğrusu ondan da emin değilim. Nihayet gitti. İstiskadan mustaripti bir vakittir, biliyordum. Zira ne kadar aklımdan uzak tutmaya çalışsam da her gün adamla ilgili bir şeyler işitiyor, ondan biraz daha nefret ediyordum. Paşa göçünce Mihrimah Sultan ustamı çağırttı. Dedi ki, Sermimar Efendi, rahmetli zevcim Rüstem Paşa, mekanı cennet olsun, için bir cami inşa edeceğiz ve ustam emriniz başım üstüne dedi. Ben ustamın arkasında bekliyordum, ellerimi kavuşturmuş, gözlerimi ipek halıya dikmiştim. Kendi kendime dedim ki, bu camiden ben mesul olacağım ve içine bir işaret koyacağım. İncecik, ufacık bir şey olacak. Oraya kazıyacağım Rüstem'e duyduğum öfkeyi. Sadece bilen gözler görecek. Aklımdan geçenlerden bir haber, Mihrimah konuşmaya devam ediyordu. Cami pek görkemli olsun. Hiçbir masraftan kaçınılmasın dedi. Zira her şeyi kendisi ödeyecekti. Annesi Hakk'ın rahmetine kavuştuğundan beri memleketin en zengin kadını oydu, ne de olsa. O kadar kudretliydi ki şimdi kimse onunla yarışamazdı. Dadısı Esna Hatun epey yaşlanmıştı ama her zamanki gibi yanı başında hazır ve nazırdı. Cami tafsilatıyla konuşuldu. Nehrimah ara ara ustama danışıyor ama son sözü hep kendisi söylemek istiyordu. Babasına ne kadar benzediğini daha evvel anlayamamıştım. İlk defa orada gördüm. Artık kapıdan çıkmak üzereydik ki birden durup bana seslendi Nehrimah. Cihan dedi. O kadar. Sanki ismim dilini acıtmıştı. Sonra yavaşça ekledi. Ne çok zaman oldu. Konuşamadık seninle. Sultanın kızının bana böyle sevgiyle hitap ettiğini duyunca ustam şaşırdı. Bir ona bir bana baktı. Ama onu esas hayrete düşüren suratımın kıpkırmızı kesildiğini görmekti muhtemelen. Korkarım anladı. Tabii zindandan çıktığımda Mihrimah'ı ziyaret etmiştim ama bunu kimse bilmemeliydi, farkındaydım. Seneler oldu sultanım dedim. Oysa içimden haykırmak geldi. Evet, sen yoktun ama ben her gece seninleydim. Rüyalarımda yarasalar uyanır, baykuşlar öterken her karanlık çöküşü senle sohbet ettim. Hasret giderdim. Elime takılmış bir çengel gibi her yere taşıdım ismini. Ve şimdi senin için uzak bir hatıradan ibaret olsa da özlüyorum o eski günleri. İkimizin de hala çocuk olduğumuz, hırs denen şeyin tadını bilmediğimiz ve beyaz bir filden başkaca bir şey konuşmadığımız o masum, o şen, o asu dedemleri. Bunların hiçbirini söyleyemedim elbette, onun yerine mırıldandım. Çota sizi pek özledi, gelip görseniz keşke. Dikkatle bana baktı, zamanın yüzümde bıraktığı izleri inceledi. Söyle Çota'ya dedi, vazifelerim vardı, meşguldüm, gelemedim. Ama bundan böyle onu daha sık ziyaret edeceğim. Zira onun gibi beyaz bir fil hiç çıkmadı karşıma. Titredim, ustam ve Hesna Hatun orada olduğu halde başımı kaldırıp yüzüne bakmaya cüret ettim. Çota bunu işitince çok sevinecek sultanım. Hüzünle gülümsedi. Söyle ona. Kaderlerimiz Hüda'nın elinde, bizlerin değil. Pencerenin dışında çatal kuyruklu bir uçurtma dolaşıyordu mavilikte. Latif bir esinti yakalamış yükseliyordu şehrin üzerinde. Güzel, gamsız ve özgürdü. Keşke aşk da böyle olabilseydi. Gözlerim semadan yere kaydı. Eminim anlıyordur sultanım dedim. Ve eminim sizi hala bekliyordur eskisi gibi. Filler hiçbir şeyi unutmazmış. Hele sevdiklerini asla. Diyemedim ki, sade filler değil, filbazlar da öyle. Payitaht tıka basa doluydu. Her gün taşradan insanlar geliyordu dalga dalga. Çift bozan köylüler, açıkta kalan sekbanlar, hünerini gösteremeyen zanaatkarlar, yörükler, işsiz ve ekmeksiz onlarca can. Başlarını kaldırıp baktıkları yıldızlardan çoktu sayıları. Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi, her itikatın mümini ve mülhidi hep birden İstanbul'daydı. Dua, niyaz ve sistemlerle rüzgarla taşınıyor martıların çığlıklarına, lodosun fısıltasına karışıyordu. Cihan merak ediyordu, acaba Rab bunca şamatanın içinde kimin ne söylediğini nasıl duyabiliyordu? Bahar ortasında Şeyhülislam Ebu Suud Efendi, bir tadilat sırasında Ayasofya'dan taşınan mermer levhaların lanetli olduğunu ve bela getirdiklerini beyan etti. Galeyana gelen halk hemen Sinan ve kalfalarına tepki gösterdi. Kimse eski kilisenin taşlarını yakınında istemiyordu. En nihayetinde mimarbaşı, Haseki Hürrem Sultan, Allah rahmet eylesin, nasılsa böyle şeyleri dert etmez diye düşünerek onun mezarının tamirinde kullandı mermerleri. Mayıs ayında Zigetvar Kalesi'ni işgal etmek için ordu yeniden yollara düştü ve filin hizmetlerine ihtiyaç duyuldu. Bir daha asla savaşa gitmek istemeyen Cihan, her ne kadar bunu işitince bedbaht olsa da çarnaçar boyun eğdi. Sinan'ın kalfası olsa da esasen hala sultanın filbazıydı ve Çota hayatta olduğu sürece öyle kalacaktı. 29. ayrımın sonu sayfa 279, devamı 30. ayrımda.